Büyü Bozumu Girişimciliğin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre Demirel, benimle beraber yanımda kim var?
Ekin Kahraman.
Hoş geldin Ekin, hayat nasıl gidiyor?
İyi gidiyor Emre, ne olsun. Uzun zamandır konuşmuyoruz, senin nasıl gidiyor?
Benim de iyi, ya 2 saattir falan konuşmuyoruz galiba seninle.
Büyük ihtimalle.
Bayağı uzun olmuş. O zaman Ekin, bugünkü konumuzdan bahsedeyim hemen kısaca. Bugün e-mail trendlerini konuşacağız.
Oo, en şimdi sevdiğim.
Evet. E-mail marketing denen bir kavram var. Bizim Türkiye'de güzel örneklerine pek rastlayamıyorum. Ama
benim aklıma e-mail marketing dediğinde şey geliyor. Bana her ay düzenli olarak bir mail atan, mail spamlayan daha doğrusu bir kurum var. her gün ürünlerini her ay diyelim daha doğrusu. Her ay bir kere benim mail kutumu şenlendiriyor kendileri. Ve bana ürün gelişimiyle ilgili işte hani şu ürünü neden almıyorsun tarzı bir mail geliyor. Bu e-mail marketing mi benim için?
Ya e-mail marketing yapmaya çalışıyorlar diyelim.
Ya, tamam.
Çünkü e-mail olayı çok hassas bir konu. Avrupa'da GDPR denen bir yasa var. Belki duymuşsundur. Senin izin vermediğin sürece kimse sana kişisel olarak pazarlama ve reklam amaçlı içerik gönderemiyor şahsına. Böyle bir yasa var. Ve çok da katı bir yasa dünyanın diğer ülkelerine göre. Geçtiğimiz hafta Kaliforniya'dan da böyle bir yasa geçti. İsmi CCPR mıydı? Böyle bir şey yaptılar ismini. Tam hatırlamıyorum. Onlarınki de GDPR'a benzeyen bir sistem. Hani Kaliforniya içerisinde hiçbir şekilde istemediğim reklamı şahsi adreslerime işte SMS olarak, mail olarak göremeyeceğim tarzında. Hatta Microsoft da şey dedi. Ben bunu Amerika genelinde, hani ben bu yasayı kabul ediyorum ve Amerika genelinde de uygulamaya taahhüt veriyorum dedi. Yani ilk geçen de Microsoft oldu. Ama bugün genel olarak hani e-mail marketingden bahsetmeyeceğiz. Çünkü o konunun ben ileride daha ayrıntılı olarak konuşuruz diye düşündüm. Bugün hazır aralığa da gelmişiz. Biliyorsun Aralık ayında pazarlamanın özellikle dijital pazarlamanın yönü şeye doğru dönüyor. 2019'da neler oldu? 2020'deki öngörülerimiz nelerdir? Kıvamında geçiyor. Biz de benzerini yapalım dedik bu e-mail pazarlamayla, e-mail pazarlaması hakkında. Ve buradan şeyin de haberini verelim. Bu seri şeklinde olacak. Marketing 101 diye düşündük ismini. Marketing 101 içerisinde bu tarz işte e-ticaret ve serbest girişimcilerin yararlanabileceği işte pazarlamayla alakalı içerik paylaşmayı düşünüyoruz. İşte test edilmiş, denenmiş kampanyalar, neler yapılabilir, neler yapılmamalı. İşte biliyorsun sadece diğer alanlarda değil, marketingde de bu black hat dediğimiz hani yapılması iyi, hoş olmayan ve fark edildiğinde de cezalandırılacak şeyler var. Ve şöyle bir sıkıntı var. Serbest girişimciler bu tarz şeylerle karşılaştıklarında özellikle mesela ben diyelim yazılımcıyım. Serbest girişimciyim. Bir şeye başlıyorum. Ve pazarlama olduğunu düşündüğüm bir şey yapmaya başlıyorum. Ben bunun yasal mı, yasa dışı mı olduğunu genelde pek araştırmam. Yani internette bir yerde görmüşümdür. Ve gördüğüm kaynak da eğer pek sağlam bir kaynak değilse genelde yokuş aşağı gitmeye sebep olabiliyor. O yüzden bu neler serbest, neler değil, o konuları da konuşalım istiyoruz. Türkiye'nin durumu biraz daha farklı. Çünkü hani Avrupa Birliği'nde değiliz. Ama taraf ülkeyiz. O yüzden hani ilk bizim en büyük müşteri potansiyelimiz Avrupa'dan diyebiliriz. O yüzden bu GDPR'ı falan sahip olmak gerçekten bizim için yararlı olabilir. Tam emin de değilim Türkiye'de şu anda GDPR'ın durumunu hani biz kabul ettik mi etmedik mi onun araştırmasını yapmadım. Ama bugün bütün bunlardan ayrı olarak 2020'de bu e-mail marketing dediğimiz trend, yani e-mail marketing trendleri neler? Bunları konuşacağız 2020 içinde. Bir de uzak geleceğe de bakarız bir miktar diyelim. Hani neler bekleniyor? Sektör, biz değil de sektör liderleri neler bekliyor? Bunu konuşalım istedik. Ama bundan önce sen gel, yani e-mail marketi, e-mail marketing olarak düşündüğün şeyi açıkladın aslında. Ama sence, veya şöyle sorayım sana. Sen çünkü pazarlamayı pek seven bir insan da değilsin. Hı hı. Tam bir yazılımcı kafası.
Aynen.
Sence e-postanda gör, yani şimdi aktif olarak e-mail kullanıyorsun. Belki evet. Birden fazla e-mail adresin var.
Evet.
Ve aldığın maillerin pek çoğu muhtemelen kampanya mailleridir. Bu arada kampanya dediğimiz şey sadece ya benim şu ürünüm var alır mısın e-mailleri kampanya olmuyor. Hani genel olarak e-mail marketing içerisinde yaptığımız her şeyi kampanya olarak adlandırıyoruz. Senin inbox'ında diyelim gelen kutunda görmek istediğin e-mailler neler? Önce dışarıdan bir göz olarak bize bir açıklamak ister misin?
Peki bu şey de dahil mi? Hani mesela bir sitenin her gün attığı mail de dahil mi? Mesela haberle de atıyorlar ya bize.
Tabii ki sadece şey yani
Ya o da dahil değil
birazcık
mi bu konsepte?
yani kendi profilinden bahset. Ne tarz şeyleri takip ediyorsun? Bir de neleri gerçekten hani gelen kutuna ne geldiğinde tıklıyorsun.
Ya
Hani
aslında şöyle
açıp
diyeyim,
okuyorsun.
anladım demek istediğini. Ben mesela işte haber içeriklerini, her gün çıkan teknoloji haberlerine bir göz atıyordum genelde. Hani içine gidip okumuyordum belki. Her birine tek tek bakmıyordum ama genel başlıklarıyla bir bakıyordum, bu gün ne olmuş, dün ne olmuş tarzında. Onun dışında SEO haberlerini tabii çıkarsa hemen okuyordum. Yine haber akışında ilgili. Aslında haber dışında okuduğum bir şey yok yani. Hep haber okuyordum. Kendi
Peki
portföyüm açısından. Gelen maillerde de şeyi çok seviyordum. Böyle hani yeni bir kampanya varsa, böyle çok çarpıcı kampanyalardan bahsediyoruz tabii. Hani normalde 2 yıllık indirim değil de gerçekten %100 olunca ilk defa o gün görebileceğim bir indirimse onunla da bakıyordum.
mesela örnek ver.
Yani mesela nasıl bir örnek olabilir? Çok yakın bir zamanda da görmedim de 11
Yok
Kasım
farazi bir örnek
zamanı,
ver ya. Hani farazi şunu görsem çok mutlu olurdum dediğim bir örnek ver kafandan.
yani alacağım mouse %50 düşerse mesela, sepete atıp bıraktığında sepette unuttuğunuz ürünler tarzı bir mail geliyor ya, sepette unuttuğunuz ürünlerde indirim var falan ya da sepetinizde eklediğiniz ürünlerde şey oldu diye. Onları çok seviyordum. O konsepti seviyordum yani. Onun dışında
Peki
sevdiğim başka bir şey yok.
şu mesaja tıklar mısın? Bu yaprak üfleyen aletler var biliyor musun? Sana mesela çok çarpıcı bir kampanya sunuyorum. Yaprak üfleyen aletlerde yüzde indirim var. Almak ister misin diye bir mail geldi. Buna tıklar mısın?
Yok, tıklamam.
Ama o da çarpıcı indirim.
Çarpıcı indirim ama ihtiyacım olan bir şeyde çarpıcı indirim olması lazım.
İşte bu da bizim Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Onu fark ettim. Ben son zamanlarda bu yeni bir bahsediyordum zaten. Yeni bir projeye başlıyorum diye. O proje biraz pivot etti diyelim. Bu Türkiye'deki e-mail marketing sistemli ekosistemini diyelim bir incelemek istedim. Onun için böyle bir ufak bir projeye başladım. Kafamdaki düşünce de şu: Türkiye'de e-maili aktif olarak kullanan firmaların nasıl e-mailler kullandıklarını hem e-mailleri teknik olarak inceleyip hem de kampanya açısından inceleyip belli bir yerde toplamayı düşünüyorum. Muhtemelen çok yakın zamanda çıkacak bir proje değil çünkü şirketlerden e-mailleri toplamam gerekiyor, analiz etmem gerekiyor, kampanyalarını idrak etmem gerekiyor ve bunu sıkmayacak bir şekilde, okuyucuya bir şekilde aktarmam gerekiyor.
Peki o şu kampanyayı mesela atıyordum. Herhangi bir firmaya gidip alabiliyor musun öyle?
Ya herhangi bir firmaya gidip almak değil de daha çok mesela şöyle bir durum var. Bir şirketin sana kayıt olduğunda gönderdiği e-mail de önemli. Ben o e-mailleri de alacağım, göstereceğim. İşte bunlar kayıt esnasında atılan e-mailler. Bunlar sana işte Black Friday indirimlerinde gelen e-mailler şunlardı. Sen mesela üyeliğini iptal ettiğinde sana bir e-mail gönderiyorlar. Mesela bu firmalar şu tarz e-mailler gönderiyor ve şunların şu tarz e-maillere göre daha avantajlı olduğunu düşünüyorum tarzı diye düşündüm.
Anladım, anladım.
Hani bunun hani dünya genelinde yapılan örnekleri var. Hani çok büyük ölçekte çok kaliteli insanların yaptığı ama bizim ülkemizdeki e-mailler ya bizim ülkemizdeki e-mail kullanım alışkanlıkları dünyadan biraz farklı. Farklı olduğu için de farklı taktikler gerekiyor diyelim. Biraz hem onu da incelemiş oluruz hem de zaten merak ettiğim bir konuydu. Sektörü incelemek açısından. Zaten bu amaçla muhtemelen önümüzdeki günlerde özellikle pazarlama alanında e-mail üzerine birkaç içerik daha çekeriz gibime geliyor. Ben daha yeni bilgilere ulaştıkça buradan onun haberini vermiş olalım. Böyle bir proje yapıyorum. Ama bugün yeni trendlere bir girelim istedim. Yani e-mailde hani dünyada neler oluyor ve serbest girişimciler, ufak girişimciler bu trendlerden nasıl fayda sağlayabilir? Bunu irdelemek istedim. Burada yaklaşık kaç tane not almışız? 5 tane trend var. Bizim son zamanlarda e-mail ile hayatımıza giren 5 tane trend var. Bunları inceleyeceğiz. Ondan sonra da bu 5 tane trendin üzerine gelecekte ne bekliyoruz? Biraz da bunu konuşuruz seninle. Çünkü bu trendlerden bir tanesi senin de bilgi alanın, bu AMP dediğimiz kısma giriyor. Biraz da onu konuşuruz. Çok yaygın değil ama onu da aradan çıkartmış olalım. O zaman ilkiyle başlayacağım ben.
Tabii buyurun.
Eğer burada söylemek istediğim bir nokta varsa veya yoksa.
Yok, şu anda dinlemeye hazır olarak elime çayımı aldım, bekliyordum.
Tamam, o zaman ilkinden başlayalım. İlki el emeği, göz nuru, illüstrasyonlar. Biliyorsun son zamanlarda özellikle sağız alanında böyle web sitelerini açtığında bu eciş bücüş karakterler çıkıyor sürekli, illüstrasyonlar. Ben onları çok seviyorum, yalan olmasın. Ve özellikle biliyorsun bu özellikle bu sağız firmalarda mor ve pastel renklerde çok ön plana çıkmaya başladı ya web tasarım konusunda. Bu illüstrasyonların da şekli iyice şeye kaydı. Ben onu hissetmeye başladım. Böyle mağara adamı kıvamını, biliyorsun bu mağara üzerindeki illüstrasyonlar var ya, şekilli, köşeli. Onlara kaymaya başladılar. Ama kaymasının bir sebebi var. Bu illüstrasyonlar ilgi çekiyor. Hem ilgi çekiyorlar hem de hani gerçek resim kullan, hani stok fotoğraf kullanmak çok yaygındı bir zaman. Bu stok fotoğraf yerine illüstrasyon kullanmanın şöyle güzel bir yararı var. Bizim kendi marka karakteristiğimiz var ya, ki o illüstrasyonları marka karakteristiğimiz üzerine inşa edip markamız ve reklam kampanyalarımız üzerindeki devamlılığı artırabiliyoruz. Çok güzel bir nokta burası. Ama şöyle ufak bir problem var. İllüstrasyonlar, hani illüstrasyonlar üzerinde çalışacak dizaynerlar pahalı insanlar. Çok ucuz değiller. Bu konuda yapılabilecek en iyi şey sanırım hazır illüstrasyonlar bulup bunların renkleriyle oynamak daha kolay geliyor. Yani piyasada direkt hani hazır yapılmış satın alabileceğiniz illüstrasyonlar var. Sıfırdan hani kendiniz yaptırmış kadar kaliteli olmaz. Ama özellikle küçük işletmeler dedim, yani 0-10 kişi arası arkadaşlar yararlanabilir diye düşünüyorum. Ve bu illüstrasyonların dediğim gibi en güzel yanı, yani kendi renklerimizi koyduğumuz için ve belli bir illüstrasyon şeması oluşturduğumuzda kendimizi daha iyi ifade etmemizi sağlıyor. Ne demek bu? Mesela ben bir SaaS firmasıyım ve benim biri bana üye olmuş ücretsiz. Bizim şu anda bildiğimiz araştırmaların bize gösterdiği bir şey var. İnsanların belli bir servise üye olduktan sonra o servisi bırakmaların en büyük sebeplerinden bir tanesi servisi nasıl kullanacaklarını anlamamaları. Ve bizim bunu anlatmamızın en güzel yönü, yollarından birisi animasyonları kullanmak. Animasyonları da genelde e-mail ile gönderme ihtimali çok yüksek. Hani video olur, animasyon olur. Bir şekilde o insanları eğitmemiz gerekiyor. Ve bu illüstrasyonlar eğitmekte yani paragraflarca yazıdan daha fazla ilgi çekiyorlar. En güzeli bu. Ve ne kadar bu dizaynerlar pahalı da olsa, ne kadar yeni bir şeyler ortaya koymak masraflı gibi de gözükse, stok fotoğraf kullanmaktan yine de daha bence avantajlı fiyat olarak da. Ben böyle düşünüyorum.
Doğrudur o zaman.
Doğrudur o zaman. Doğrusunu yanlışını bence böyle, yani ben son yaptığım kampanyaların çoğunda bu illüstrasyonları kullanıyoruz.
Ya mesela illüstrasyon kullanan bir maili örnek olarak gösterebilir misin? Linkte bıraksak mesela açıklamada.
E-mail, Google Design e-mailleri var. Çok güzel kullanıyorlar. Animasyon da kullanıyorlar. Onu paylaşalım aşağıya. Ben bir bakayım. Güzel bir e-mail örneği bulursam kendi gelen kutumdan paylaşalım. İllüstrasyonlara. Yani bunların hepsine birer örnek bırakmaya çalışalım.
Aynen, onu istiyordum
İyi
ben de.
düşün. Evet, iyi düşündüm bunu. İkincisi, görsel dizaynın kalitesinin arttırılması. Son zamanlarda e-maillerde artık bu görsel dizayn çok önemli hale geldi. Bu biliyorsun web tasarımda beyaz alan diye bir boş alan diye bir kavram var. İnsanların daha rahat senin içeriğine ulaşması için belli bir boş alan yaratman gerekiyor. İşte içeriğini güzel bir şekilde ayarlaman gerekiyor. Ve aynı şey e-maillerde de başladı artık. Hani ne kadar kampanyalı içeriğin bilgin varsa hepsini bir e-maile toplayıp göndermek artık işe yaramıyor. Çünkü senin de bildiğin gibi bizim özellikle müşterilerin odak noktası galiba 12 saniye mi? Öyle bir şey.
Öyle bir şey olması lazım.
Yani hani 10-12 saniye içerisinde bir insana istediği bilgiyi, daha doğrusu sizin ona vermek istediğiniz bilgiyi vermeniz gerekiyor. Ve bunu sağlamanın Şu anda tek yolu kaliteli bir görsel dizayn sistemi oluşturmaktan geçiyor e-maillerde. Ve en başta dediğim gibi farkındayım. Kaliteli bir e-mail hazırlamak, kaliteli e-mail developer bulmak çok masraflı işler. Ama işte belli bu sürükle bırak araçlar var. Onlar bu tarz konuları zaten düşündükleri için en azından çok üst seviye olmayan tasarımlarınızda bu araçları kullanıp kaliteli e-mail oluşturma ihtimaliniz var. Ve bunu yaparken de en büyük aslında zorlanacağınız nokta işte renklerinizi nasıl kullanacağınız çok önemli. Prezentasyon yeteneğiniz çok önemli. Ürününüzü nasıl sunacağınız çok önemli. Çünkü karşınızda bir insan bir email açtıysa o insana istediği bilgiyi vermek için 10 saniyeniz var. 10 saniye içerisinde o bilgiyi sunmak zorundasınız bir şekilde. Ve bunu gerçekten oturup üzerine düşmeniz gerekiyor. İşte tipografinizi oluşturmanız gerekiyor. Yani içeriğin hiyerarşisini oluşturmanız gerekiyor ki insanlar o bilgiye hiç kafa yormadan ulaşabilsinler. Mesela sen dedin ya ben işte mouse veya bir teknoloji firmasından bir email geldiğinde açıp okuyorum, değil mi? Yani çünkü sen o konu hakkında ilgilisin. Ama bizim e-mail gönderirken çoğu müşterimiz senin kadar senin mouse mesela sana e-mail gönderen bu teknoloji firmasının bütün hedef kitlesi senin kadar ilgili değil. Senin kadar ilgili olmadıkları için o insanların hemen anında yakalanması gerekiyor.
Zaten büyük ihtimalle bir maili hani bir kere açma ihtimalimiz var diye düşünüyorum ben genel olarak baktığımızda
Tabii.
kullanıcı davranışlarına.
Ya e-mail'in şöyle bir durum var. E-mail çok kolay unutulabilen bir şey. Bu hem avantaj hem dezavantaj. Onu ileride bu e-mail development kısmında anlatırız başka bir bölümde. Bu görsel dizayn konusunda eklemek istediğim bir nokta daha var. Accessibility. Biliyorsun şu anda bizim Türkiye'de galiba yaklaşık %15'i, değil mi? Nüfusumuzun %15'i bir şekilde engelli. Hani bu yani %100 engelli demek değil. Belli bir engel seviyesi var. Ve tüm insanlık, hepimiz aslında potansiyel engelliyiz. Belli bir noktada yaşlanacağız. İşte görme kalitemiz azalacak. Reflekslerimiz azalacak. İşte duyma kalitemiz düşecek. Bir sürü yani bir şekilde bu engel seviyemiz artmaya başlayacak. Ve bu yüzden artık dizaynlarda bu engelli insanların düşünülmesi gerekiyor. Ve e-maillerinizi hazırlarken işte renk körlüğü olsun, kendi görsel şemanızın mesela tamam senin renk paletinde 5 tane renk olabilir ama e-mailde 5'ini de birden kullanmana gerek yok. Çünkü epilepsinin hastası bir müşterin olabilir ve senin e-mailini açtığında bu onun krizini tetikleyebilir. Çünkü senin hani renk paletinin parlaklığından dolayı yani sara nöbeti geçirebilir. Böyle bir problem var. Ve bu yüzden accessibility konusu çok önemli. Uğraşan arkadaşların gerçekten buna dikkat etmeleri iyi olur. Mesela çok ufak fontlar kullanmayın kampanyada. O fontlar en azından hani 16 piksel olsun ki eğer benim görme bozukluklarım varsa okuyabileyim rahat rahat. Bunlar önemli detaylar. Hani ufak detaylar gibi gözüküyor başta ve belki de diyebilirsiniz ki benim müşterilerimin %95'i sağlıklı insanlar olabilirler ama o %5'i de düşünmek zorundayız. Bu çok önemli. Bir de dizaynınız ne kadar kaliteliyse dizaynın kalitesi güvenilirliği arttırıyor. Ben bir internet sitesine girdiğimde ve gerçekten kalitesizce ve özensizce hazırlanmış bir internet sitesi gördüğümde o internet sitesinin bana verdiği bilginin güvenilirliği ne kadar zor bir kelime ya.
Evet, bayağı zordu kendime.
Güvenilirliğinden şüphe duymaya başlıyorum. Bunu istediğiniz herhangi bir sitede test edebilirsiniz ya. Hani girip mesela ufak bir teknoloji firmasının sitesine girin. Mesela diyelim ki ufak bir plugin üretiyorsun. Siz girdiğinizde eğer böyle site çakma bir site havası gösteriyorsa almak istemiyorsunuz para verip. Bu yüzden aynı şey e-maillerde de geçerli. Siz düzensiz, kalitesizce dizayn edilmiş bir internet e-maili müşterinize gönderirseniz, müşteriniz bunun genelde bu phishing dediğimiz bu phishing de deniyor. Dediğimiz bu
Dolandırıcılık.
dolandırıcılık yöntemlerinden biri olduğunuzu düşünebilir. O yüzden ne kadar kaliteli ve güzel hazırlanmış e-mailler yollarsanız, müşterileriniz muhtemelen sizi daha çok sevecektir diyelim. Ve üçüncüsüne geçelim. Üçüncüsü karanlık temalar. Bu karanlık temaları sadece e-mail konusunda değil, genel olarak da konuşuyorsun. Sen biliyorsun zaten. Bu
Aynen.
konu hakkında söylemek istediğim bir şey var mı? Karanlık temalar hakkında.
Ya bu karanlık temaları aslında seninle konuştuğumuzdan beri çok düşünüyordum. Yani çok düşünüyorum derken hani şu uygulama karanlık olsaydı neler değişirdi hayatımda tarzı düşünüyordum yani kullandığım şeylerde. Burada en çok karanlık temaya hani senin default karanlık tema sevdan var ya.
Tabii, çok severim.
Geçen düşündüm yani seninle bunu paylaşmadım hangileri böyle karanlık temayı çok kullanıyor diye. Mesela Discord'da Steam'in oyunculara hitap eden çoğu uygulamanın karanlık versiyon açıklığını fark ettim mesela. Sen de fark etmiş miydin bu detayı?
Tabii çünkü biliyorlar oyuncuların genelde karanlık ortamlarda oturup
Aynen.
hem de gözlerini korumaları gerekiyor. Karanlık temanın yoğun olduğu yerler, yani mesela ben hem ev bilgisayarımda hem iş bilgisayarımda olabilecek her şeyi yani karanlık temaya geçirdim. Çünkü ben günümün yarısından daha fazlasını ekran başında geçiriyorum ve gözlerimi de çok sevdiğim için onların daha da bozulmasına göz yumamam. Bu yüzden her şeyi karanlık temaya geçirdim.
Ya bu bir de şöyle bir kısım da var. Şimdi ben bayağı bir detaylı düşüneceğim ama bu kadar detaylı düşünmek de yanlış aslında. Karanlık temaya geçerek aslında kullanıcının göze harcayacağı parayı ürüne harcamasını sağlayabiliriz.
Öyle bir şey olur mu? Hiçbir fikrim yok ama şu dediğinden çok güzel bir gözlük markasına reklam çıkabilir.
Evet aslında aynen. Keşke bunu söylemeseydim yayında.
Ya şöyle diyelim, karanlık temalar şu anda hayatımıza girdi. Muhtemelen pek çok arkadaş Facebook Messenger uygulamasına, işte WhatsApp'a daha gelmedi. Gelecek diye bekliyoruz. Discord dedin, Steam dedin. Hatta şu anda hem Windows'un, mesela benim Windows kullanırken Word dokümanlarım bile karanlık tema şu anda. Çünkü Windows bana bu seçeneği sunuyor artık. Her şeyi karanlık temaya geçirme gibi bir durum var. Ve şu anda belki benim gibi çok fazla insan yok. E-mail hesaplarını da karanlık temayla kullanan. Ama bu insanlar e-mail hesaplarını karanlık temayla kullandıklarında, mesela Outlook hesaplarını karanlık temaya geçirdiklerinde ve senin e-mail, sizin gönderdiğiniz e-maile tıkladıklarında beyaz bir ışık çakacak gözlerine. Çünkü her şey karanlık ve sizin e-mailiniz bembeyaz. Ortada böyle ay gibi parlıyor ekranın ortasında ve muhtemelen hiç okumadan gerisin geri çıkacaklar e-mailden. Böyle bir şey söz konusu. Bu yüzden karanlık temayı benimsemek gerekiyor daha fazla. Bu karanlık temanın çok güzel, yani çok fazla yararı var. İşte kişilerin cihazlarındaki yani elektrik kullanımını bile azaltıyor. Gözleri
Ben de
koruyor.
sen konuşmadan önce onu düşünüyordum. Ne kadar acaba düşüyordu hani bir araştırma var mı diye. Onu merak ettim. Not aldım şimdi araştıracağım. Varsa
Araştırmaya
açıklamalara
bakarız.
bırakırım.
Yani araştırdığım bütün karanlık tema dizaynerların da tamamı söylüyor. Karanlık tema ne kadar yani
Karanlıksa.
yok yok yani bilgisayarında, telefonunda ne kadar fazla koyu renk tonları kullanıyorsan ışık o yani ekranından sana gelen ışık o kadar azalıyor. Ve ışık azaldıkça doğal olarak senin enerji tüketimin de azalıyor. Bu
Tabii.
yüzden karanlık temayı insanlar zaten destekliyor ve gözleri de koruduğu da bir gerçek. Ve bu yüzden bizim artık e-maillerimizi karanlık temaya adapte etmeye başlamamız gerekiyor. Yani bu sadece insanlar karanlık tema kullanıyorlar diye değil. Hani e-maillerinizi daha koyu tonlarda hazırlarsanız bu siyah olmak zorunda değil. Hani gri tonlarına da geçirebilirsiniz. Mavinin daha tok tonlarına da geçirebilirsiniz. Siz e-maillerinizi daha karanlık temalarla hazırlamaya başladıkça müşterileriniz hani e-mail açıldıktan sonra hani far tutulmuş tavşan gibi kalmak yerine daha rahat bir şekilde e-maili kontrol edebilirler. Ve bu bir önceki konuda bahsetmiştik ya, accessibility demiştik. Yani insanların göz sağlığını da düşünmemizi sağlıyor. Bence çok önemli. Ve aynı zamanda diyelim ki e-mailinizi saat gece 10'da attınız. Bu insanlar uyumaya hazırlanıyorlar. Akşam her yer karanlık. Sizin ay gibi parlayan e-mailinizi açtıklarında muhtemelen uyku kaliteleri düşecek ve mutsuz olacaklar. Bunu da istemeyiz.
Yine burada bir çıkarım yapardım da artık bu çıkarımlar çok tehlikeli olmaya başladı.
Nasıl bir
Bu
çıkar?
O yüzden yapmayayım.
Bir de son olarak da şunu belirteyim. Biliyorsun bu e-mail sadece e-mail değil. Dijital pazarlamada bu CTA denen bir şey var. Aşağıya koyup da insanların tıklamasını izlediğiniz butonlar, işte linkler var ya. Biz bunları CTA diyoruz. Ve karanlık tema bu arkadaşların daha belirgin olmasını sağlıyor. Çünkü karanlık temada her şey sabit, belli bir renk skalasıyla ilerlediği için siz simsiyah bir, yani simsiyah da demeyelim de karanlık tonların hakim olduğu bir görsel hazırladığınızda ve aşağıya daha açık tonlarda bir buton koyduğunuzda bu beyaz üzerine siyah bir butondan daha fazla dikkat çekiyor. Bu da sizin muhtemelen tıklanma oranlarınızı artıracaktır.
Bir de şöyle bir şey söz konusu. Şimdi ben aydınlatma dersi de alıyordum. Oradan hemen edindiğim bilgileri de buraya aktarayım. İnsanların parlak bir şeyden koyu bir şeye odaklanması ile koyu bir şeyden parlak bir şeye odaklanması arasında bir tepki süresi farklılığı var. Yani koyudan daha açığa daha hızlı adapte olup bakabiliyoruz. O buton olayı da büyük ihtimalle oradan geliyordur zaten. Siyah bir arka planda renkli bir şey olduğunda anında göz odaya odaklanıp okuyabiliyor.
Tabii yani bu da beni de desteklediğin için çok teşekkür ederim
Ne
Ekin.
demek? Daha
Ve
bilimsel olarak ifade etmeye çalıştım.
o zaman bir sonraki trendimize geçelim. Bu arada dediğim gibi burada 5 tane trend var ve bu trendlerin hepsini ben geçtiğimiz 1-1,5 yıldır kullanıyorum zaten. Hani oradan aldım notları ve hani gözle görülür bir başarı da gördüğüm için paylaşıyorum ve bunlar sırda değil aslında. İşte Litmus olsun, Email on Acid olsun. Bu tarz e-mail firmaları var. İşte Mailjet, işte Mailgun. Bu tarz e-mail firmalarının da sürekli paylaştığı, yapılmasını istediği şeyler bunlar. Yani devlet sırrı falan olmadıkları için. sadece daha bu geleneksel pazarlamacılar bu tarz deneysel şeylere yaklaşmayı pek sevmiyorlar. Çünkü zaten ellerinde çalışan bir pazarlama planı oluyor. Ve bunu daha da fazla uğraşıp hani çalışıyorsa bozmaya gerek yok diye bir kavram var ya. Ondan bahsediyorlar. Ama pazarlamada şöyle bir durum söz konusu. En iyi diye bir şey yok. Her zaman yaptığınız şeyin daha iyisini yapabilirsiniz. Hiçbir yani ucu açık. O yüzden paylaşalım istedik bunları. Ve bir sonraki nota geçtik. Bu da daha belirgin renkler diyelim. Hani daha belirginden kastımız hani çingene pembesi koymayalım da daha böyle kaliteli bu. İngilizce'de bold dediğimiz bir şey var ya. Kendini belli eden. Kendini belli eden ve kendini baktıran renkleri kullanmak çok etkiliyor. Son hani 1-1,5 senedir bunu gördük. Hani renk paletimiz ne kadar canlı olursa ve güncel kendini iyi hissettiren bir palet olursa işte hem açılma şeylerimiz hani açıldıktan sonra e-mail açıldıktan sonra hem e-mailin okunması hem de e-mailden istediğimiz yönde insanları müşterilerimizi diyelim verdiğimiz linklerle istediğimiz yere çekebiliyoruz. Yani o marketing planında onları daha rahat yol almalarını sağlayabiliyoruz. Bu renkler sayesinde. Bu renkler ne işe yarıyor? Bu renkler eğer renkleriniz daha böyle kendine güven veren, işte fark edilebilir renklerse bunlar diğer müşteri gelen kutusunu açtığında hemen kendini gösteriyor. Yani sizin en tepeye fark edilebilen bir renk kullanarak işte %60 indirim yazmanızla aynı şeyi sadece siyah veya işte çok da fark edilmeyen arka plandan çok mesela diyelim beyaz arka plan üzerine gri olarak yazmanızla beyaz arka plan üzerine pastel bir kırmızıyla aynı şeyi yazmanız arasında dağlar kadar fark oluyor. Birincisi insanların ilkini okuması zor. İkincisi de kendini fark ettiren ve kaliteli renkler daha insanlarda heyecan yaratıyor. Böyle bir güzelliği var. Burada verebileceğim ve yaptığım araştırmalardan bulduğum daha böyle kendini gösteren açık renkler daha böyle mutluluk hissi uyandırıyor insanlarda tıklarken. Hani ben bu renkleri gördüm. Mesela o turuncunun çok güzel bu pastel tonları var ya. İnsan açınca bunları gerçekten kendini mutlu hissediyor. Ve muhtemelen eğer siz bunu CTA'lerde, altta butonlarınızda kullanırsanız tıklama oranlarınız da muhtemelen yükselecektir. Ve bu tarz renkler insanların fokus yani sizin içeriğinize daha fazla dikkat edebilmelerini sağlıyor. Ve aynı zamanda onların bu harekete geçme dürtülerini de hareketlendiriyorlar diyelim.
Ya mesela dedin ya turuncu güzel renk diye. Ben normalde ilk web sitemi tasarlarken turuncunun o güzelliğini bütün siteye yayayım, neden yaymıyorum diyerekten bütün yazıları turuncu yapmıştım. Onu
Sonuç.
denemeyin. Ben şimdi size onu söyleyelim. Deneyince biraz kötü oluyor.
Ya burada dediğim gibi bu renkleri kullanmak konusundaki en büyük limitasyon sizin kendi markanıza uyumlu olsun bu renkler. Yani sizin markanızın renkleri işte yeşilin belli tonlarıyken, mavinin belli tonlarıyken gidip de kırmızı bir e-mail hazırlamayın dikkat çekecek diye. Saçma durur çünkü.
Ben yapmıştım öyle birkaç. Girişimim de vardı. Ben bütün yanlış şeyleri yaptım herhalde ya. Düşününce.
Ya o zaman işte yanlışları yapa yapa doğruları
Aynen,
öğreneceğiz.
şimdi size aktarayım yanlışları. Zaten bu yüzden pazarlama işinden, marketing işinden çıkmıştım.
Tabii. O zaman sonuncuya da geçelim.
Hı, aynen.
E-maillerde animasyon mevzusu. Öncelikle şunu belirtmem lazım. Animasyon e-maillerde çok zor. Ve yani e-mail developer olarak söylüyorum. Interaktif e-mail hazırlama gerçekten karın ağrısı. Çünkü JavaScript kullanamıyoruz. Hiçbir şekilde bir script yazamadığımız için elimizde sadece CSS var. HTML yani CSS 1 var elimizde ve HTML 5 bile yok. Yani HTML'in 1999'daki versiyonunu kullanıyoruz diyelim. Öyle olunca elimizde hani interaktif bir şey yapacaksak olan tek şey bu checkboxlar var ya biliyorsun. Normalde kullandığımız. Bu checkboxlar bildiğin gibi state tutabiliyorlar kendi içlerinde. Ve bu state'i tutarak böyle hani nasıl diyelim hani sağ elimizle sol kulağımızı tutmaya çalışarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama çok hem vakit kaybı hem zaman kaybı hem de eğer markanıza ve yaptığınız kampanyaya uymayacaksa boşu boşuna masraf değmez yani. Ama animasyonlar eğer sizin ihtiyacınızsa e-mailde ve markanızla örtüşüyorsa muhtemelen animasyonsuz bir e-maile göre çok daha fazla etki edecekler. Bu animasyonları yapmanın da dediğim gibi interaktif olmak zorunda değil. Animasyonları hani bir şekilde animasyon etkisi verebiliyoruz bazı şeylere.
Mesela GIF atsak oluyor mu?
İşte bu, mesela bunun en güzel örneği bu GIF. Yani şu anda biz e-maillerde animasyon etkisi yaratmak için genelde GIF kullanıyoruz. Ya şey bile kullandığımız oluyor. Mesela insanlardaki satın alma dürtüsünü hareketlendirmek için mesela 24 saatten geriye sayan GIF bile koyabilirsin. Yani insan açtığında onu 24 saatten geriye bir şey sayıyor ve sen demişsin ki %60 indirim var. İnsanlar hemen yani yazdığın şeyi
Koş koş
okumalarına
koş
bile
koş
gerek.
koş.
Evet, yani yazdığın şeyi okumalarına bile gerek yok. Ortada bir indirim var ve 24 saatten geriye sayan bir sayaç var.
Aynen.
Yani insanları aktive etme konusunda bu tarz animasyonlar çok iyi. Aynı zamanda çok karışık ve anlaşılması güç konseptleri de açıklamakta çok iyiler. Bunun en güzel örneği galiba Asana diye bir uygulama var. Ne derler ona? Şey, productivity uygulaması var.
Üretkenlik.
Bu evet, bu Asana'nın e-mailleri genelde şey oluyor, animasyonlu oluyor. Çünkü siz Asana'ya ilk kaydolduğunuzda ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Yani Asana'yı ben ne için kullanacağım? Asana ne için var? Tamam, ben bunu açtım, gördüm. Ama nerede ne olduğunu bilmediğiniz için kendinizi kaybolmuş hissediyorsunuz. Ve tabii üretici de, hani Asana'nın üretici firması da sizin bunu böyle bir şey yaşayabileceğinizi bildiği için size bir e-mail gönderiyor. Ve bu e-mailde senin dediğin gibi bir GIF var ve bu GIF kısaca hemen bütün Asana'nın bütün özelliklerini sana gösteriyor çok kısa bir sürede. Aynı şeyi yazarak anlatmaya kalksa belki sana paragraflarca yaz hazırlaması gerekiyor. Buna gerek yok. O yüzden animasyonu özellikle anlaşılması güç ürünleri olan arkadaşlar kullanabilirler ve şey diye de düşünmesinler. Ben bu animasyonu interaktif yapmak zorundayım gibi de düşünmesinler. Hani GIF kullanarak çok güzel animasyonlar, animasyon efektleri çıkarabilirler ortaya. Ve bu sayede ürünlerini daha kısa sürede ve daha anlaşılabilir şekilde müşterilerine sunabilirler. Aynı zamanda animasyon oluşturursak bir hani eğitim kısmını anlattık. Ama insanlarda bir sürpriz efekti de yaratabiliyor. Mesela Google'ın dizayn animasyonu var en tepede. Ben onu çok seviyorum. Ne zaman açsam yani otururum şöyle bir 5 saniye o animasyona bakarım. Çünkü hani çok güzel yapmışlar Google'ın değişimini. Ve siz aslında e-mail'e tıkladığınızda ben şu anda Google Design Newsletter'ını okuyorum diyorsunuz. O yüzden çok seviyorum. Bu sürpriz efektini de yaratıyor ve eğer yönetebilirseniz müşterilerinizi daha mutlu olmasını sağlıyor e-mail okurken. Bu da sonuncusuydu.
Şimdi de
Kısaca
geleceğim bakalım.
istersen kısaca bir özetle 5 tane
Tamam.
saydık değil mi?
Aynen, illüstrasyonlar dedik. Görsel dizaynın arttırılması dedik. Bu şey, burada da 10-12 saniye gibi bir süremiz var ve büyük ihtimalle bir kere açacağımız mail olduğu için hızlıca şey yapalım dedik. Üçüncüsünde karanlık tema kullanımından bahsettik. Elektrik tüketimine olan etkisini araştır diye not almışım. Şimdi onu okudum. Renk seçimi de
Bakalım.
önemli dedik. CTI'dı galiba o butonların adı. Butonlarda renk seçimi ve tulumcunun olan etkisinden bahsettik ama bu tulumcu etkisini aynı zamanda bütün her şeyi metini tulumcu olarak yazmayın da diyerek ben bir ekleme yaptım kendi
Bu arada
tecrübemden.
turuncuyla hiçbir alıp veremediğimiz yok. Sadece örnekti
Evet ama tulumcuyu ben böyle bir şey yaşadığım için direkt tulumcu olarak algıladım. Orada sen tulumcu deyince
o.
aklıma bu geldi.
Tamam.
Bir de animasyonlar dedik. Onu zaten son şeyde dedik. O yüzden
Evet.
kısa geçelim orayı.
Evet, bu 5 tane. Bir de kısaca hani gelecekte bizi ufaktan ne bekliyor ondan bahsedelim. Burada da yine 5 tane ama öncekisinin devamı gibi olduğu için çok fazla bir fark olmayacak. İlkini vereceğim. Daha fazla animasyon diyeceğim.
Olur. Daha fazla
Artık
gif.
daha fazla GIF de diyebiliriz buna. Ya şimdi animasyonlarda şöyle bir durum var. Eğer kurumsal firmalarda çalışan arkadaşlar varsa Salesforce'un Pardot diye bir e-mail uygulaması var. Otomasyon uygulaması var Salesforce'un kendi içerisinde. Salesforce animasyonlu e-mail blokları koymaya başladı. Artık kullanabilir. Yani bayağı sürükleyip bırakarak animasyonlu e-mail blokları oluşturabiliyoruz e-mail içerisinde. Hani ne kadar efektif olduğunu test etmedim. Şu anda test edebilecek durumum yok. Ama animasyon iyice artık e-maillerin içine girmeye başladı. Dediğim gibi JavaScript hala yok ve muhtemelen de hiçbir zaman olmayacak güvenlik sebeplerinden dolayı. Hiçbir e-mail sağlayıcısı müşterilerinin özel gelen kutularının hani gelen kutularının JavaScript ile gelmesini istemiyor. Hani içeride bir JavaScript olması çok riskli bir durum. Hem servis sağlayıcılar için hem de bizim için. Aslında benim de biraz da değil benim desteklediğim bir durum. Çok riskli olabilir bu tarz bir şey. O yüzden animasyon çok fazla olacak hayatımızda. Özellikle bu CTA butonlarında artık animasyon görmeye başladık. Hani o CTA'ler daha da böyle parlasın, gözümüzü alsın, dikkatimizi çeksin diye artık animasyon kullanıyor insanlar oralarda. Burada çok dikkat etmemiz gereken en büyük şey GIF kullanıyoruz genelde animasyonlarda. Ama GIF kullanırken şöyle bir sıkıntı var. Bazı e-mailler bu GIF'leri varsayılan da kapalı olarak getiriyor bize. Bunu Gmail yapıyordu. Son bir yıla kadar yapıyorlardı. Değiştirdiler artık. Gmail resimleri açıyor varsayılan olarak. Açmaya başladı. Ama mesela Outlook'ta hala kapalı diye hatırlıyorum. Özellikle eski versiyonlarında eğer siz bir e-mail alırsanız resimlerini Outlook yine güvenlik gerekçelerinden ötürü açmıyor. Sizin tıklayıp bana resimleri göstermeniz gerek diyor. Bu yüzden siz animasyon hazırladınız, güzel gifler hazırladığınızda eğer o gifler çalışmazsa bu e-mailde müşteri ne görecek onu da planlamanız gerekiyor. Bunu da not alın diyelim.
Onu da ben de not alıyorum hemen.
Evet. İkincisi görsel tasarım trendlerinde değişim olacak diye düşünüyoruz. Şimdiden başladı. İleride daha da artar diye bir düşüncemiz var. Bunlardan en büyüğü bu retro design tarzı artmaya başladı. Biliyorsun son 4-5 yıldır bu startupların büyümesiyle bu modern tasarım biraz değişti. Bütün web siteleri birbirine benzemeye başladı. Fark etmişsindir. İşte hani inovatifsen eğer logon çok sade ve minimal olmalı tarzı biliyorsun şeyler girdi hayatımıza. Ama bu yavaş yavaş retroya kaymaya başladı tekrar. Daha güzel, kaliteli ve göz alıcı şeyler insanların dikkatini çekmeye başladı. Çünkü bu bütün markaların birbirine benzemesi sıradanlık getirdi. Ve retro tekrar yükselmeye başladı. Öyle bir durum söz konusu. Bu yüzden önümüzdeki yıllarda retro tekrar ayağa kalkabilir diye düşünüyorum. Benle beraber düşünen daha da insan var diyelim. Okuduğum makalelerden de bunu anlıyorum. İkincisi bu abstract elementler var. Hiç gördün mü? Abstract design.
Yok.
İşte eciş bücüş şekilleri bir araya getirip
Hmm, gördüm gördüm evet evet.
senin gözüne hitap eden kaliteli dizaynlar çıkartmaya başladılar artık ortaya. Hani şöyle diyelim. Küçük küçük dijital Picasso'cuklar türedi internette. Abstrak içeriklerden insanların gözüne hoş gelip hani duygularını etkileyen görseller oluşturuyorlar artık. Son zamanlarda çok fazla artmaya başladı bu ve artarak da devam edecek gibi düşünüyor. Görünüyor. Çünkü etkili. İnsanlar gerçekten sevdi yani bu tarz şeyleri. Çünkü açıyorsunuz bu kamyon seyretmek gibi ya. Hani açıyorsun, dizayn gerçekten gözüne hoş geliyor. Bakıyorsun. Ondan sonra zaten o dizaynın tasarlanmasındaki amaç dizaynla birlikte sana bir bilgiyi de aktarmak olduğu için onu da okuyorsun. Mutlu oluyorsun. Ondan sonra diyorsun ki bundan mutlu oldum. İçeriği de beğendim. Şuraya da tıklayayım bakalım internet sitelerinde neler varmış. Bu çok etkili.
Sanıyorum, hatırlıyor musun? Geçen sana şey atmıştım. TransferWise'ın
Evet.
2019 şeyin. Orada da var mıydı bu tasarımdan? Benim hoşuma gitmişti çünkü.
Hatırlamıyorum ama bakmak
Videosunun
lazım.
içinde sanki vardı. Ben öyle hatırlıyorum.
Olabilir. Yani bu abstrakt tasarım artmaya başladı. Elementler. Mesela ve bizim şu anda kullandığımız e-maillerde bizim bir tane eciş büçüş bir tane yaratık maskotumuz var. Onu kullanıyoruz e-maillerde. Hem insanları mutlu ediyor. Çünkü güzel duruyor. Hem de tam böyle şey olmadığı için keskin olmadığı için galiba şey de veriyor olabilir ya. Hani insanlarda bir şeyi ben keşfettim. Ya bu abstrakt bir şeye baktım ve bunun içinde şunu gördüm. Hissini uyandırıyor galiba.
Olabilir.
Belki başarı hissi uyandırdığı için de etkili olabilir ama etkili. Burada bu konuda verebileceğim bir durumda şey var. Bu fütüristik dizayn da artmaya başladı. Hani geleceğin bu cyberpunk biliyorsun Cybertruck, Cyberpunk biraz artmaya başladı. Bu e-maillere de yansıdı. E-maillerde de gördük artık. Yani neon ışıklar falan hani böyle neon ambiyansı e-mailler var. Ve gerçekten dönüş oranları çok yüksek. Etkiliyor. Tabii bu dediğimiz bütün retro olsun, abstraction olsun, hem de fütüristik dizayn olsun. Bunların hepsinin fazlası zarar. Bunu aklınızda bulundurun. Hani sırf bu etkili diye her tarafı biliyorsun şeyi hatırlar mısın? 2008 gibi 2007-2008 yıllarında sırf animasyon koymak için her tarafı sitenin her yerini flash yapıyordu insanlar.
Yok, hatırlamıyorum.
Hatırlamıyorum. Ya
Aa
2008'de
evet,
falan
hatırladım hatırladım hatırladım, evet. Vardı öyle.
yani her yer flashtı ya. İnternet sitesini açıyorsun, orasından flash animasyon, burasından flash animasyon ve flash'ı kapattığında işlevsiz site. Hiçbir şey yok. Hani öyle de olmayın
Hatırlıyorum.
diyelim. Üçüncüsü, çizgi roman tarzına evrilmeye başladı e-mailler. Bu ne demek? Çizgi romanları biliyorsun. İlk çıkış amacı bir şeyi anlatmak ya
Hı.
insanlara. Görsellerle bir şey anlatmak. Bu ne diyorlar onlara? Fotonovela mı diyorlar? Hani görselli roman hazırlama mevzusu da vardı. Eskiden çok meşhurdu bu tarz şeyler. Günümüzde pek kalmadı. Ama bu retroya dönüşle beraber artık çizimlerle belli bir hikayeyi anlatma mevzusu başladı. İnsanlara mesela şöyle oluyor. Bunu en güzel yapanlardan bir tanesi Toggle. Biliyor musun firmayı? Toggle diye bir
Yok,
firma
duymadım.
var. Bu freelancerlar için zaman takip etme uygulaması. Estonya merkezli olmaları lazım. Hem e-maillerinde hem de genel olarak pazarlama kampanyalarında bu tarz bir şey kullanıyorlar. Hani hikayeyi bitir ve sona ulaş. Ve sona ulaştığında bizim sana sunduğumuz değeri göreceksin. Tarzı bir değer yaratıyorlar. Ve siz ister istemez o e-maili açtığınızda o komik yani çizgi roman flow'unu takip etmeye başlıyorsunuz. Ve sona ulaştığınızda zaten ne derler ona? Hani etkilendiğiniz için takip ettiğiniz hikayeden en sonunda onun size sunduğu ürün olur, içerik olur, değer olur. Oraya da tıklayıp devam etmek istiyorsunuz. İçeriğin hani deneyimin devamını istiyorsunuz. Son zamanlarda yani Toggle'da görmeye başladım. Toggle yapıyor. Ama tahminim diğer firmalar da konseptin başarısını gördükçe daha fazla bunun üzerine düşecekler. Çünkü sizin müşterileriniz ve takipçilerinizi etkiliyor bu. Yani mutlu ediyor. Onlara daha kaliteli içerik sunmuş oluyorsunuz. Ve bunu biliyorsun reklamın en makbulü hissettirilmeyendir diye. Ve bunu onlara hissettirmeden yapıyorsunuz. Yani bu konuya şöyle de diyebiliriz. Şu anda illüstrasyonlar çok ön planda. Bu illüstrasyonların sebebi bir şeyi anlatmak kısaca. Bu illüstrasyonlar yavaş yavaş doğal yani doğal yolla çizgi roman konseptine kaymaya başladı. Böyle diyebiliriz. Biliyorsun ilk zamanlarda da böyleydi ya. Önce bu tek çizimler çıkmıştı. 1900 işte 20'lerde, 1910'larda grafik olarak, afiş olarak tek çizimler vardı. Sonra 1930'lardan itibaren çizgi roman furyası başladı. Mainstream oldu. Ana dalga, ana akıma dönüştü çizgi romanlar. Günümüzde de bu aynı şey tekrarlıyor diyebiliriz. Önce gerçek resimler vardı. Sonra bu illüstrasyonlara kaymaya başladı. Şimdi yavaş yavaş doğal olarak çizgi roman, hani belli bir hikaye anlatıcılığına kaymaya başladı. İnsanların belli bir hikaye anlatıcılığı ile ilgisini ayakta tutup vereceğimiz veya onlardan istediğimiz değere ulaşmamız amaçlanıyor. Bunu hissediyoruz. Ya bu dediğim tabii çok kısa bir sürede olacak bir şey değil ama eğer aklınızda güzel fikirler varsa, çizgi roman, hani hikayeleştirebileceğiniz şeyler varsa insanlara sunabileceğiniz gerçekten etkili. Yani ben çok seviyorum. Toggle'ın çizgi romanları var böyle ufak karikatürize şeyleri. Onları okumayı da çok seviyorum. Ayrıca Toggle'dan aldığım bir tane de tişörtüm var. Onun üzerinde de var bir karikatür. Sen görmüştün. O da çok güzel. İnsanlar mesela durdurup beni soruyor. Hani muhabbet başlangıcı bile oluyor. O yüzden şu anda mesela size Toggle'ın reklamını yapıyorum diyebiliriz. Bu sayede. Sonuncusu da Dark Mode diyeceğim yine. Yine karanlık tema diyeceğim. Karanlık tema muhtemelen yavaş yavaş herkes geçmeye başlayacak. Sadece şunun örneği vereyim. Ofiste benim karanlık tema kullandığımı gören yaklaşık 4 kişi bunu nasıl yapabiliriz deyip kendi bilgisayarlarını karanlık temaya geçirdiler. Ve geçirdikten sonra mesela arada konuşuyoruz. Diyorlar ki ya gözlerim rahatladı. Artık daha efektif hissediyorum kendimi tarzı konuşmaya başladılar. Bu karanlık temada muhtemelen böyle ağızdan ağıza yayılarak artacak. Ve arttıkça da e-maillerin de karanlık temaya geçmesi gerekecek. Ve sana demiştim ileriye Google'la alakalı da bir öngörüm var demiştim hatırlarsan. Google bundan belki 4-5 sene sonra veya belki daha da yakın artık karanlık tema opsiyonu olmayan web sitelerini aramada daha aşağıya düşürecek tarzı bir düşüncem var. Çünkü kullanıcı deneyimini çok arttıran bir şey ve ileride muhtemelen yapmaya başlarlar diye düşünüyorum.
Büyük ihtimalle bana da öyle geliyor. Peki bu Gmail for AMP for Gmail'i
Bu da
değinecektiniz
o da
2020'de.
o da beşincisi. Şöyle bir durum var. AMP bir anlatmak ister misin önce AMP'ye çok kısaca ne olduğunu?
Ya şimdi şöyle tam anlatayım önce AMP'yi. AMP Google'ın yanılmıyorsam 2-3 yıl önce çıkardığı bir proje olması lazım. AMP HTML diye. Mantık şey normal HTML gibi aslında ama biraz daha farklı bazı şeyleri tagleme kısmında. Ön yüklü olarak geliyor birçok bileşeni ve kendi içinde mesela external JavaScript koyamıyoruz içine veya eskiden inline CSS falan da kabul etmiyordu. Şimdi bu kurallar yavaş yavaş değişiyor. Bazı güncellemeler alıyor, bazı eklentiler geliyor. Genelde çok kısıtlı bir özelleştirme imkanı sunulan ve Google CDN'inde tutulan web sayfaları diyebiliriz aslında AMP'nin normal tanımına. Bir de bunu yakın zamanda Gmail'e uygulamaya çalıştı Google. Mesela dedin ya JavaScript kullanamıyoruz diye. Ben yanlış hatırlamıyorsam Gmail for Google çıktığında, pardon yanlış dedim, AMP for Gmail çıktığında Google'ın şöyle bir iddiası vardı. Artık Gmail üzerinde çalışan bir internet sitesi yapılabilir. Hani bu da benim aklıma şu anda sen anlatırken JavaScript'te acaba bir yer hani external JavaScript yok ya zaten içinde. Hani hepsi zaten Google'ın CDN'inde tutulu olan JavaScript kütüphanelerinden ekleyerek biz acaba Gmail'e bir JavaScript şeyi koyabiliyor muyuz diye bir soru geldi aklıma ama hiç araştırmadığım için bir soramadım da.
Evet, o konuyu hemen kısaca özetleyeyim o zaman. AMP for Gmail'de de Google'ın amaçladığı şey şu. Yani Google şeyin farkında. Hani kampanyalarda e-mail çok etkili. Ve insanlar o konu hani e-mail üzerinde düşebildikleri kadar düşüyorlar. Bu kadar kısıta rağmen yani internet sitesine benzer sayfalar yaratılıyor hala şu anda. Kampanya amaçlı. Ama şöyle ufak bir problem var. Biz e-maillerimizle hala interaksiyona giremiyoruz. Çünkü JavaScript yok. Mesela bir form hazırlayıp formumuzu direkt internet hani gelen kutumuz üzerinden gönderemiyoruz. Böyle bir şey mümkün değil. Bizim hala insanları ekstra bir klikle web sayfamıza getirip oradan bilgilerini toplamamız gerekiyor. Bu tarz şeyler söz konusu. Ya da uygulamamızın belli özelliklerini hala kullanamıyoruz e-mail üzerinde. Buna mesela verebileceğim en güzel özellik 3 sene önce Google dokümanlarında yazdığın bir içeriğe bir yorum geldiğinde bu yorumun biliyorsun mail olarak sana bildirim atıyor Google. Sen bu yoruma girdiğinde sana sadece diyor ki sana şöyle bir yorum geldi. tıkla ve git Google dokümanlarda işini hallediyordu. Hatırlıyor musun?
Evet.
Yani Google bu AMP'yi tanıttıktan sonra kendisi tabii ki de ilk uygulayıcısı oldu. Şu anda bu dediğim mobilde çalışmıyor. Sadece web yani bilgisayarda çalışan durum. Eğer sizin dokümanınıza bir yorum gelirse o yorumla ilgili gelen bildirimde Google diyor ki sana bu yorum geldi, cevapla. Seni Google dokümana bile gitmene gerek yok artık. Direkt e-mail üzerinden tıklayıp yorumunu yazıp gönder diyorsun ve gönderiyor.
Tabii bunun şöyle bir büyük tehlikesi var. Hani AMP bazlı konuşursak Google'ın istediği aslında AMP'yi normal HTML yerine web sitelerine de entegre edebilmek. Ama dediğim gibi çok fazla kısıt olduğu için tabii piyasa buna çok yanaşmıyor. Ve AMP versiyonunun bazen açıp bazen kapayan şeyler var. Ve aslında AMP'nin en büyük aktif olarak kullanılma nedeni SEO ve hız. Hani hem SEO parametresi olarak Google'ın değerlendirmesi hem de ciddi ölçüde bir hız tasarrufu var. Ve Türkiye'deki gibi düşük bant genişliğinde olan bir ülke için hani ne kadar yüksek de olsa globalin düşüğündeyiz, en düşüklerinde değiliz. Yani benim yanlış hatırlamıyorsam bir iki filan verebileceğim örneklerde ben ne kadar da kasabilsem kendi sunucumda 2,5 saniyede açabiliyorum tam olarak bitirebiliyorum sayfayı. Ama AMP sayfaları 1,10 saniyede falan açılıyor ve çok ciddi bir avantajı var. Buradaki sıkıntı Google'ın tekelleşmesi ve sadece bu AMP for Gmail'in tabii ki de Gmail'de kullanabilmesi yani tabii burada da böyle bir sıkıntı var.
Yok, aslında o kısım biraz değişti. Ya AMP for Gmail'in amacı sadece hız değil şu anda.
Tabii.
Hani interaktivite getirmeye çalışıyorlar. Bu sayede ya şu anda sanırım ilk kullananlar Booking.com oldu. Onlar mesela senin rezervasyonların gerçek zamanlı olarak e-mailinde değiştirebiliyor artık bu AMP sayesinde. Ve AMP'yi şu anda kabul eden Gmail var. Gmail'in bu arada mobil servisleri kabul etmiyor hala. İşin ilginç kısmı. Sadece web kısmı kabul ediyor. Ve Yahoo şu anda kabul ediyor. İkisi. Zaten bunlar bayağı büyükler. Yani Apple'da gelirse bu işin arasında. Bu arada Outlook'un web versiyonu da kabul ediyor. Outlook da geçti AMP'ye. Burada iki yani aslında sektörün korktuğu iki nokta var. Yani bir nokta var. Bu nokta şey. AMP Google'ın tek elinde. Eğer biz AMP'ye geçersek bütün şu anda dünyada toplam 3,9 milyar aktif e-mail kullanıcısı var. Eğer biz Google'ın tek elinde olan bir sisteme geçersek, bütün e-mail ekosistemi şu anda bağımsızken tek bir firmanın eline geçmiş olacak. Korkulan nokta bu. O yüzden zaten yanaşmak istemeyen firmalar o yüzden yanaşmak istemiyor. Çünkü Google'ın yani tek elini aldıktan sonra yapabileceği şeylerin sınırı yok. 4 milyarlık bir pazardan bahsediyoruz. Şu anda sosyal medyaya göre veya Google reklamları olsun, Bing reklamları olsun, bu tarz reklamlara göre e-mail harcadığın paraya göre getirisi en fazla olan kanal hala. Çünkü üstünde bir regülasyon yok. Tek bir Google gibi mesela Google arama motoru konusunda tekel. Bu tarz şekilde bir tekellik olmadığı için herkes ücretsiz bir şekilde veya daha düşük ücretler ile daha fazla gelir elde edebiliyor. Ama AMP'ye geçersek bunu kaybedeceğiz korkusu var insanlarda haklı olarak. Burada benim söyleyebileceğim tek şey o zaman geçelim mi, geçmeyelim mi sorusu oluşacak. Benim söyleyebileceğim tek şey eğer şirketinizin içinde AMP'ye vakit ayırabilecek yazılımcınız varsa, AMP için özel olarak çözüm üretebilecek birileri varsa denenebilir. Çünkü gerçekten güzel seçenekler sunuyor. Yani form direkt e-mail insanların bilgilerine mi ihtiyacınız var? İnsanların size fiyat talebinde bulunmasına mı ihtiyacınız var? Bunu direkt e-mail içerisinde yapabiliyorsunuz. Ama iki tane sebepten ötürü yapıp yapmamaya karar vermeniz gerekiyor. Birincisi sizin buna ayırabilecek kaynağınız var mı? Çünkü e-mail development dediğimiz şey çok fazla yaygın olan bir şey değil. Çok fazla yaygın olmadığı için yapanlar da masraflı insanlar. Çok ucuz insanlar değil. Çünkü bunun test edilmesi var, geliştirilmesi var, kalite kontrolü var, vırı zıvır var. Bunlar pahalı şeyler. Eğer bunu ayıracak maddi imkanınız var diyelim. İkinci sormanız gereken soru da ben buna hazır mıyım? Hani Google'ın tek elindeki bir sisteme geçip bütün e-mail operasyonları buraya toplamaya geçirmeye hazır mıyım? Üçüncüsü de şimdi geldi aklıma. Bir de üçüncü şöyle bir durum var. Benim müşterilerim AMP'nin desteklediği servis sağlayıcılarını kullanılıyor mu? Mesela benim müşterilerimin %80'i Gmail'ini mobilde kullanıyorsa, Outlook'unu mobilde kullanıyorsa ve benim masa üstünde e-mail okuma oranım %5 ise muhtemelen gönderdiğim AMP e-mailler çalışmayacak. Öyle bir duruma yani bu üç şey çözülürse
Bu arada
kullanılabilir.
yanlış hatırlamıyorsam böldüm lafını ama Yandex'in sanırım AMP'ye bir cevabı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Yandex konsolu kullanırken aklında kalmış olması lazım. Sanırım orada bir Yandex'in ne bir Rus tarafından bir savaş vardı ama AMP'ye karşı tam da okumadım detaylarını. Yani
Ya
yine böyle
bilemiyorum.
alternatif çözümler üretmiş bazı şirketler olabilir Çin'de veya Rusya'da AMP'ye
Ya
karşı.
benim yani e-mail olarak değil genel bu arama motorlarında şu anda gözüken AMP web sitesi AMP versiyonlarında sanırım yani 2020 itibariyle hem Yahoo hem de Bing AMP web sitelerini artık indekslemeye başlayacak diye duydum. Onu bir kontrol etmemiz gerekiyor. Tam hatırlamıyorum şu anda. Ama e-mail konusunda hiçbir bilgim yok.
Bir de ben şöyle bir bilgi vereyim. Dedin ya normal hani AMP üzerinde çalışan bir şey bulmanız lazım. Hani böyle bir iş gücü ayırmanız lazım şirket içinde diye. Normal HTML bilen birisinin hani AMP HTML direkt bakmadan kodlaması mümkün değil ne yazık ki. Hani bazı kurallarda temel kurallardaki temel alışkanlıklarda çok büyük değişiklik var. Yani ben en az bir 10-15 saat öğrenilmesi taraftarıyım AMP'nin ki detaylı olarak nelerde kullanılabileceğini öğrensin insanlar. Yani
Ya
ben kendi açımdan bakınca öğrendiğim zaman 2 yıl önceydi galiba AMP'yi ve öğrendiğim zaman bayağı bir değişiklik yaşamıştım hayatımda. HTML kullanışımda bayağı bir değişiklik olmuştu.
ya dediğim gibi sadece şunu nasıl diyeyim aklınızda bulundurun diyelim. Çünkü AMP ilk çıktığında insanlar kullanmadı biliyorsun. Google dedi ki AMP'si olan sayfaları biz yukarı taşıyacağız. O zaman insanlar kullanmaya başladı. Benim düşüncem şu anda AMP çok fazla yani insanların merak ettiği, pazarlamacıların ve developerların gerçekten hani kontrol ettiği, baktığı, yapılabilitesi var mı diye hani fırsatları kolladığı bir alan. Ama insanlar kabul etmek istemiyorlar çünkü ekstra iş yükü gerekiyor ve ayrıca AMP ile bir e-mail hazırladığınızda gerçekten AMP çalışmayan servis sağlayıcılara da gidecek bu e-mail. Bir fallback dediğimiz AMP'nin çalışmadığı yerlerde çalışacak e-mail datasalamız yine gerekiyor. Yani iki kat iş yükü var burada. Ama derseniz ki biz bunları yapmak istiyoruz. Muhtemelen yani şöyle bir düşüncem var. Hani Google ileride çıkıp da şey de diyebilir. Hani der demiyorum deme ihtimali var. Biz AMP ile hazırlanmış e-maillerin spama düşme oranlarını azaltacağız derse yani AMP kullanırsanız artık spama girmeniz daha zorlaşacak diye bir vaatte bulunursa muhtemelen AMP'nin yaygınlaşması şu andan çok daha hızlı olabilir. Şu anda sadece yani buna kaynak ayırabilecek sektör devleri kullanıyor. Hani buna örnek verebilirim. Airbnb kullanıyor. Booking kullanıyor. Birkaç tane havayolu firması kullanıyor. Şu anda benim bildiğim. Bunlar da tamamen kaynak ayırabildikleri için. Ve gerçekten onların meslek sektörlerinde ve yaptıkları işte AMP'ye ihtiyaç olduğu için kullanıyorlar.
Bir de şöyle bir şey daha diyeyim. Şu anda mesela şu anki güncel AMP sürümüyle 3 yıl önceki AMP sürümü arasında çok büyük fark var. Bütün JavaScript konularında hele de çok büyük gelişmeler var. Artı CSS konularında. Büyük ihtimal zaten inline CSS'in gelmesi de Gmail, AMP for Gmail'in çıkması için yapılmış bir şeydir. Çok değişen bir sektör. Yani hani bir kere öğrendim bıraktım diye bir şey olamıyor maalesef. Hani sürekli
Tabii.
aktif olarak takip etmemiz gerekiyor. Çünkü Google'daki mühendislerin şu anda bayağı büyük bir çoğunluğu bu konu üzerine aktif olarak çalışıyorlar. Bunu GitHub'tan falan da görebiliyoruz zaten.
Tabii. O zaman şöyle de diyebiliriz. Belki 2020'nin sonlarına doğru aynı bölümü tekrar çekeriz. Bu sefer yani bu bölümden o bölüme kadar neler oldu? Sektörde neler değişti? Onu tekrar bir inceleriz. Diğer pazarlama kanallarıyla beraber daha da güzel bir hani en azından geçmişi görüp önümüzü daha rahat görmemizi sağlar diye umut ediyorum. Bizim verebileceklerimiz bu kadar. Son olarak eklemek istediğim şey var mı Ekin?
Son olarak eklemek istediğim bir şey yok. AMP güzeldi.
AMP güzel. Belki hani kısaca ilkinde olduğu gibi bu geleceği
Ha, tabii özetleyeyim
değil.
orada da. Şimdi 2020'den beklentimiz kısa vadeli büyük ihtimalle bu beklentimiz. Daha fazla animasyon dedik. Hatta dedik
Yok,
ki
pardon.
ha.
Ya bu anlattıklarımız aslında şey, hani kısa vadeli gelecek değil de biraz daha ilerisi için.
Yok tabii tabii ben şey için dedim. En yapılabilecek olanı bu demeye çalıştım.
Ha
Hani
tamam.
saydıkların içerisinde. 2020'de işte beklentimiz daha fazla 2020 ve ilerisi için diyelim. Düzeltelim. Daha fazla animasyon bekliyoruz dedik. Maillerde CTI butonlarına animasyon eklenebileceğinden bahsettin özellikle. İkinci olarak da dedik ki design olarak retroya veya işte abstract mı dedin? Ne dedin oraya?
İşte retro'ya geçiş olacak,
Aynen.
abstraction başlayacak, hem de fütüristik dizaynlar biraz daha ön plana çıkacak diye
Yani ben buraya
düşünüyoruz.
değişik değişik dizaynlar diye yazmışım da o yüzden sordum. Değişik değişik dizaynlar çıkacak sonuçta
Tamam.
2000'li yıllarda, 2020'li yıllarda diyelim. Bir geçmişe dönüş veya öyle bir şey demiştik herhalde. Öyle hatırlıyordum. Çizgi romanla da benzemeye başlamışız doğal akışta. Dark modun önemini bir kere daha burada vurguladık. Ve en son
Evet.
dedik ki AMP çok önemli.
Yani
AMP çok
AMP
ömel dedik ve
çok önemli.
AMP'nin şeyinden bahsettik. JavaScript'i ekleyebildiğinden ve bunun getirdiği ayrıcalıklardan bahsettik.
Yani kısaca bunları bekliyoruz şu anda. Bu yani kapatmadan önce şey belirtelim. Bu Marketing 101 olarak devam edecek.
Bir
Hani
seri.
ayrı. Evet, ayrı bir seri olarak başlayacak. Belki bunun diğer departmanlar için olanlarına da başlarız yavaştan. Şimdilik bunu halledelim diye umut ediyoruz. Söylemek istediğin benim var mı başka bir şey? Benim yok. İstersen sen kapanışı yap.
Tamam,
Ufaktan
kapanış yapmadan önce
dağılalım.
şunu diyeyim. Spotify'da hani belki bu bölümleri takip etmek zor olabilir. Liste liste yapma gibi bir şey var mı bilmiyorum ama bir
Maalesef.
web sitemiz olduğunda şey yapabiliriz bunları. Hani 1 2 3 diye dizeriz zaten alt alta. Her şeyi görürsünüz. Kategoride neden anlattığımızı. Hani dediğin gibi farklı serilerde de çıkarız belki. SEO falan da yaparız. Onlar da eğlenceli olur bak. O da yeni
Evet,
geldi aklıma.
ekleyeceğiz onları yavaş yavaş ya.
Evet.
İlerisi için bir tease edeyim dinleyen arkadaşları buraya kadar. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde 2020 için e-commerce trendleriyle alakalı da bir bölüm yapmayı planlıyoruz.
Evet, o zaman ben kapanışa geçiyordum. Spotify'da Apple Pod Music miydi?
Podcast'lerde.
Apple Podcast artı Google Podcast'lerde başka her türlü ortamda bizi bulabilirsiniz. Weebuz mu? Girişimcilik olarak. Kaçık Prens diyecektim neredeyse.
Bizi ama şöyle bir şey var. Bizi bulmakla kalmasınlar. Böyle ufak tefek yorumlar
Tabii.
bırakırlarsa da bizim için de çok iyi olur hem.
Her türlü yorumunuz, görüşünüz, mailiniz, tweetiniz, her şeyi okuyoruz, takip ediyoruz. Her yerden bize ulaşabilirsiniz. Biz size ulaşabiliriz. Etkileşim kurabiliriz. Onun dışında bir saat olan bir bölüm oldu ama önümüzdeki hafta bunu telafi edeceğiz inşallah. Bir şey ayarlamaya çalışacağız. Yani bu eğitim içeriği olduğu için çok fazla üstüne durmadık ama bir sınırlama getirmeyi düşünüyoruz. Çünkü millet de yolda işe giderken falan dinliyor. Onları da zamanlamasını aşmamamız gerekiyor. Onun da farkındayız. Bu konuda düzeltmeleri de yapacağız gerekli olan. Başka bizi dinlediğiniz için
Bu
teşekkür
kadar.
edebiliriz.
Teşekkürler.
İyi günler.
İyi günler.